Ayrım 28.
Orduda kaldığı takdirde albay rütbesine yükselecekti. Ama ne var ki Joe ile arasını düzeltecek de olsa, boşanacak da olsa New York'a dönmesi gerekiyordu. Bu nedenle terfi teklifini bile göz ardı ederek kontratı uzatmayı kesinlikle reddetti. İrtibat odasından acilen çağrıldığında Oklahoma'dan ayrılmasına çok az bir zaman kalmıştı. Hayırdır inşallah diyerek koşturarak gitti ofise. Yarbay Radomisli, sizi acilen çağırdığım için özür dilerim ama hemen imzalamanız gereken bazı evraklar geldi postadan, dedi Yüzbaşı Atlein. Ne evrakı Yüzbaşı? Sanırım özel bazı evraklar, dedi Yüzbaşı. Ofisteki diğer görevlilerin duymasını istemeyen bir hali vardı. Aylin kendine uzatılan kağıtları aldı, gözlüğünü takıp baktı ve hemen bir iskemleye çöktü. Bir kahve getireyim mi size, diye sordu Yüzbaşı Atlein. Hayır istemem, sağ olun, dedi Aylin, sesinin titremesine mani olamayarak. Bana bir kalem verin de imzalayayım şunları. Joe'nun büyük bir terbiyesizlik yaparak Fort Sill'e yolladığı boşanma davası tebligatının sayfalarını imzaladı. Evine döndüğünde Joe'nun ofisine telefon etti. Joe'yu bağla Cynthia, dedi sekretere. Burada değil Bayan Cates. Ne zaman orada olur? Hiç bilemiyorum. Hala aynı numara mı Cynthia? Ben sadece bana verilen talimatı yerine getiriyorum efendim. Tamam, madem senin aracılığınla konuşacağız kocama, de ki boşanma evrakını ofisime yollatmış olması son derece ayıp bir şey. Bir centilmen olsaydı bunu yapmaz, evrakları ev adresime yollatırdı. Hatta bir ay daha bekleyiverir, bu işi ben New York'a döndükten sonrayı bırakırdı. Şimdi ordudan ayrılmama sadece 3 hafta kala son derece mutaassıp bir muhit olan Lawton'da ve karargâhta bu haber bir skandal niteliğini taşıyacak ve herkes bunu konuşacak. Yarbay Radomisli görevdeyken kocası bir sevgili bulup kaçmış diyecekler. Bana ya acıyacak ya da gülecekler. Açık ya da üstü kapalı sorular soracaklar. Ben ne diyeceğimi bilemeyeceğim. Tam veda turlarıma ve veda davetime başlarken Joe beni rezil etti. Bir beyefendi böyle davranmazdı. Ama zaten kocam bir beyefendi olsaydı ben şimdi seninle değil onunla konuşuyor olurdum telefonda. Onu şunu da söyle, o beni çok üzdü ama ben de onu çok üzmeye hazırlanıyorum. Telefonu kapar kapamaz ağlamaya başladı Aylin. Zor günler vardı önünde. New York'a döndüğünde iki ayrı cephede mücadele onu bekliyor olacaktı. Ne ordudaki erlerin savaş alanında uğrayabilecekleri zararların, sonradan hayatlarına mal olmasına karşı vereceği mücadeleden vazgeçmeye niyeti vardı, ne de Joe'yu savaşmadan bırakmaya. Zor günler. Aylin eve dönüşünü Bedford'a verdiği büyük bir davetle kutladı. 93 yılının Noel'inde New York'ta yaşayan bütün Türk ve Amerikalı arkadaşlarının yanı sıra Tayyip'e ve Mustafa'nın da arkadaşlarının bulunduğu, Hilmi Dayı ile ailesinin Florida'dan gelerek katıldığı, genç, yaşlı, her kuşaktan dostlarına açık, kalabalık bir parti verdi. Nuri, karısı ve Vildan yardıma geldiler. Aylin davet boyunca misafirlerine hayatının karışıklığından doğan endişelerini hiç belli etmedi. Olağanüstü neşeli ve mutlu görünüyordu. Sık sık işi dolayısıyla New York dışına çıkan Joe'yu da konuklar yine bir film işinden ötürü seyahatte zannettiler. Aylin gecenin içinde bir ara kocasıyla arasının açık olduğunu sadece Hilmi dayısına fısıldadı. "Nerede şimdi o?" diye sordu Hilmi Bayındırlı. "Bilmiyorum dayı." "Döndüğünden beri hiç görüşmediniz mi?" "Hayır." O beni aramadı, ben de onu ne zaman aradıysam bulamadığım için döndüğümde bir kez daha aramaya zahmet etmedim. Aylin, bu iş çocuk oyuncağı değil, kendine bir avukat tuttun mu, dedi dayısı. Aylin'in evlenmelerinden ve boşanmalarından usanmış bir hali vardı. Bu hafta Felder'a gitmeyi düşünüyorum. İyi bir avukat mıdır? New York'un en iyisi. İhmal etme, dedi yaşlı adam. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan yeğeni için duyduğu üzüntü yüzüne yansımıştı. Nuri ve karısı Aylin'lerle birlikte Bedford'a gelmemişlerdi. Nuri yıllardır biriktirdiği parasıyla bir el arabası edinmiş, 2. Avenue'da sebze ve meyve satmaya başlamıştı. Aylin yıllar öncesinde vermiş olduğu sözü tutuyor, Nuri'nin hormon haplarının parasını ödemeye devam ediyordu. Nuri de iki eli kanda olsa Aylin'in ihtiyacı olduğunda koşup geliyordu. Bedford'daki evin temizliğine Joe ile birlikte yaşarlarken Wilden bakmıştı. Aileen askere gittikten, Joe da evden ayrıldıktan sonra Wilden sadece 75 East End'deki muayenehanesinin temizliğinden sorumlu tutulmuştu. Aileen, Wilden'ı tekrar Bedford'a getirmeyi düşünüyordu ki Joe'nun başka manevralarıyla karşı karşıya kaldı. Joe, müşterek hesaplarını kapatmış, Aileen'in kredi kartlarını da otomatik olarak iptal etmişti. Yıllardır hesaplarına Joe'nun muhasebecisi bakıyordu. O adam da Joe gibi ortalıktan toz olmuştu. Para işleriyle uğraşmaktan nefret eden Aileen, ne bankada kaç parası olduğunu biliyor, ne de ne kadar borcu olduğunu. Tüm bu işleri Irene'in üstüne yıktı. Irene haftalarca çalışıp çabaladıktan sonra upuzun bir borç listesiyle geldi. Kredi kartıyla yapmış olduğu pek çok alışveriş hesabı kapandığı için ödenememişti. Yaklaşık 2 yıldır adına kayıtlı mülklerin vergileri, aidatları da ödenmemişti. Bir de üstüne üstlük 2 yıldır New York'ta olmadığı için hastası yoktu. Nakit sıkıntısı içindeydi çünkü birikimlerini, servetini gayrimenkullere yatırmıştı. Şimdi her şeye yeni baştan başlaması gerekiyordu. Aileen, Wilden'ı değil Bedford'a yatılı getirebilmek, bu durumda ofisini bile temizletemeyeceğini anladı. Kusura bakma Wilden dedi. Çok isterdim konuştuğumuz gibi kalabilmeni ama biliyorsun boşanmanın eşiğindeyim, para sıkıntılarım var. Sana bir süre için ofisi bile temizlettiremeyeceğim. Paranın hiç önemi yok dedi Wilden. Eğer isterseniz ben yine kalırım sizinle. İşlerinizi yoluna koyana kadar para filan istemem. Aileen kabul etmedi. Wilden hiç olmazsa haftada 1-2 kere ofisin temizliğini yapmakta ısrar etti. Tam o sırada Irene parlak bir fikir attı ortaya. Ofisteki 2 odadan birini neden kiraya vermiyoruz diye sordu. İkinci odadaki raflar kitap dolu dedi Aileen. Kitaplarımı atamam. Aman Aileen, düşündüğün şeye bak dedi Aileen. Kitapların raflarında dursun. Sen rafları değil odayı kiralayacaksın. Taşınacak olan kimse o da az kitap getirir işte o kadar. Irene gerçekten pratik çözümler üretebilen biriydi. Yine bir psikiyatr olan Dr. Benjamin Lay adında garip görünüşlü bir adam kiraladı ofisi. Irene onun da sekreterliğini yaptığı takdirde para vermeye hazırdı. Sadece telefonlarınıza bakar, randevularınızı ayarlarım o kadar dedi Irene. Nasılsa bütün gün telefonun başında oturuyordu. Böylece hem Aileen hem de Irene maddi yönden biraz rahatlamış oldular. Wilden de haftada 2 kere temizliğe gelmeye başladı. Şubat ayında Aileen, Bob ve Şirin Devrim Trainer'ın evlerinde verdikleri bir kokteylde Tim Childs ile karşılaştı. Tim, Aileen'in 2 yıl için Force ile orduya katılmaya gittiğini duymuş, hayretler içinde kalmıştı. Onu New York'ta görünce çok sevindi. Aileen uzun uzun Oklahoma günlerini ve ışık terapisini anlattı Tim'e. Sonra damdan düşer gibi, ''Beni bu gece yemeğe davet etsene Tim'' dedi. Tim çok memnun oldu. ''Ama bir arkadaşımı daha davet edeceksin çünkü bu akşamı onunla geçirmeye söz verdim.'' ''Tabii kimmiş o? Benim ta Türkiye'den bir okul arkadaşım, Sevgi Gönül.'' Tim Childs, Sevgi Gönül ve Aileen hep birlikte yemeğe çıktılar. Tim bir ara ''Kocan nerede Aileen?'' diye sordu. ''Ayrıldık'' dedi Aileen kısaca. ''Aa şu halde opera galalarımıza yeniden başlayabiliriz, ne dersin?'' Harika olur derim dedi Aileen. Benim 2 hafta sonraki premiere bir biletim var. Benim de Ayda oynayacak. Seni evinden mi yoksa ofisinden mi alayım? Evime kadar gelmen tuzluya mal olur Charles dedi Aileen. Ben ta Bedford'da oturuyorum. Sen beni ofisten alır ofise bırakırsın. Aileen sosyal hayatını yeniden düzenlerken gösterdiği özeni boşanma işine gösteremiyordu bir türlü. Sanki günlerden bir gün bir boşanma davasının görüleceğini zihninin uzaklarında bir yerlere itmişti. İşleri bu kadar olunara bırakması için hem Irene hem de Lori durmadan ikaz ediyorlardı. Sonunda Oklahoma'ya gitmeden birkaç yıl önce Tony ödüllerinin dağıtıldığı bir gece tanıştığı ve davetlerde sık sık karşılaştığı, ahbaplık ettiği ünlü yıldızların ünlü boşanma avukatı Felder'ı aramaya karar verdi. Joe, ailenin avukatının yırtıcılığıyla ve davalarını üstlendiği kadınlara en iyi anlaşmaları sağlamasıyla tanınan Felder olduğunu duyunca irkildi ama öte yandan da rahat bir nefes aldı. Ailenin nihayet bir avukata başvurması, boşanmayı kabul etmesi demekti. Şimdi iş pazarlığa kalıyordu. Aileen evde çalışması için Gail adında bir yardımcı bulmuştu Bedford'da. Kız haftanın 2-3 günü gelip temizlik yapacaktı. Devamlı ve yatılı birini henüz tutamıyordu. Joe evin kendi üstüne olan ısınma ve çöp toplama anlaşmalarını da iptal ettirmiş olduğu için ev buz gibiydi ve çöpler dağ gibi yığılmıştı bahçe kapısına. Yeni bir ısınma anlaşması imzalayabilmesi için eski borçlarını ödemesi gerekiyordu. Kocası eski borçlarını bile ödememişti. Ailenin dönüşünü beklemeden yatak odasındaki çift kişilik yataklarını ve evin duvarlarını süsleyen resimleri alıp götürmüştü. Aylin belki de kendini bu kadar çileden çıkaracak haksızlıklarla karşılaşmasaydı başka türlü davranırdı. Ama Joe sanki bir sevgili edinen kendisi değilmiş gibi üstelik düşmanca da davranıyordu. Aylin'i bunlardan daha fazla üzen Joe'nun duygularına karşı olan savruk tutumuydu. Evde çekmecelerin içinde kocasının sevgilisiyle çekilmiş poz poz resimlerini bulmuştu. Başucundaki komodinin üstünde şişesinde o kadının adı yazılı yarı bitmiş bir öksürük şurubu unutulmuştu. Televizyon odasındaki yazı masasının gözünde Joe ile John'ın çift kişilik otel rezervasyonu faksı ve uçak biletleri bırakılmıştı. Ara sıra telefonda tanımadığı bir kadın sesi Joe'nun orada olup olmadığını soruyordu. Kadının Aylin'i çileden çıkararak bir an önce boşanmayı etmek istediği ya da Joe ile arasını daha da gerginleştirmek istediği aşikardı. Ama hiç olmazsa Joe sevgilisinin bu tutumunu frenleyemez miydi? Evden ayrılırken ona ait şahsi eşyaların ortada bırakılmaması için özen gösterememez miydi? Aylin Felder'ın ofisine bu duygular içinde gidip ona hem vekaletini hem de talimatını verdi. Felder, parçala onu, mahvet, yok et, bin pişman et. O kış hem Hilmi dayısı hem de Nilüfer onu yalnız bırakmayarak sık sık New York'a geldiler ve Aylin'de kaldılar. Aylin zor günlerinde ailesinin arasında olmaktan büyük bir huzur duyuyordu. Betin de çok sık geldi New York'a o ara. Kızı Sarah'nın küçücük bir oğlu vardı. Betin'in torun özlemi çok işine yarıyordu Aylin'in. Betin geldiği zamanlar Claire'i de görüyordu sık sık. Onlarla birlikte özlemini çektiği Ankara, İstanbul ve kolej yıllarına dönüyordu. Hep geçmişe dair konuşuyorlardı aralarında. Nilüfer'in her gelişinde yanında birileri oluyordu. Aylin hiç gocunmadan ağırlıyordu onları evinde. Allah'tan kocamandı ev, bir sürü yatak odası vardı. Salih de işte Nilüfer'le gelen adamlardan biriydi. Aylin sormuyordu bile kimin nesi bu insanlar diye. Sana yeni bir Nuri getirdim dedi Nilüfer. Aman inşallah sakal derdi filan yoktur dedi Aylin. Başıma yeni bir Nuri çıkartma sakın Nilüfer. Hiçbir derdi yok. Ankara'da yanımda çalıştırdım bir süre. Memnun kaldım. Bu koca ev adamsız olmaz Aylin. Gail yine gelir gider ama hem devamlı biri hem de bir erkek lazım buraya dedi Nilüfer. Erkek lazım değil. Benim silahlarım var dedi Aylin. Ama Salih yine de evde kaldı. Aylin Salih'e Nuri'ye ısındığı gibi ısınamamıştı ama bahçede ve evde epey iş gördüğünden sesini çıkarmıyordu. Salih çok az konuşan, sessiz bir adamdı. Tek derdi Toby'ydi. Köpeğin emek verip ektiği çiçek tohumlarını eşelemesine deli oluyor, sık sık şikayet ediyordu. Bu köpeği zincirsiz bahçeye bırakmayın, bütün çiçekleri bozuyor. O bir köpek, esir değil dedi Aylin. Bahçede serbest dolaşması, koşuşturması lazım. Çiçekler ne olacak? Oldukları kadar. Salih köpeğin çiçeklere tercih edilmesini hiç anlayamadı ve bir süre surat astı. Az konuşan ve gülmeyen biri olduğu için Aylin farkına bile varmadı adamın kırgınlığının. Aylin Toby'den ancak seyahate çıktığı zamanlar ayrılıyordu. Uçakla bir yere gitmesi gerektiğinde köpeğin bir kafes içinde bagaj bölümünde seyahat etmemesi için onu yanına almak istemiyordu. Betin'le buluşacağı bir İsviçre seyahatinde Toby'yi Salih ve Gale'e emanet ederek yola çıktı. Ama ayrılmadan önce de çok sıkı tembihlerde bulundu Salih'e. Güllerin hepsini de mahvetse benim için önemi yok. Köpeğe asla kötü muamele etmeyeceksin ve zincire bağlamayacaksın. Her gün mutlaka en az bir saat bahçede serbest dolaşacak. Komşularım gelip kontrol edecekler dedi Aylin. Komşusu Jill Clayburg'a ara sıra evi kolaçan etmesini rica etti. Aylin'in evden ayrılmasının haftasında Toby kayboldu. Salih ve Gail tüm Mount Cristo civarında sabahtan akşama kadar köpeği aradılar. Bütün komşu evlere gidip sordular. Bahçenin sınırlarındaki ormanın içinde karış karış bakınarak gezindiler. Sonunda polise başvurup köpeğin tarifini verdiler. Her ikisi de Toby'yi adeta çocuğu yerine koran Aileen'e ne cevap vereceklerini bilemiyorlardı. O akşam Gail evine dönerken yorgunluktan bitkindi. Hiç durmadan saatlerce köpeği aramıştı Salih'le. İki gün sonra evi temizlemeye geldi. Salih ortalıkta yoktu. Mutfağa, odalara baktı. Salih, Salih diye seslendi. Yine köpeği aramaya çıkmıştır. Birazdan gelir diye düşündü. Alışverişe gidecek olsa araba evin önünde duruyor olmazdı. İki saat sonra Salih hala gözükmeyince bodrum katındaki odasına indi. Dolabını açtı, bomboştu. Çekmeceleri açtı, her şey alınmıştı. Başucundaki saat, duvara astığı aile resimleri. Salih gitmişti. Köpeğin kaybolduğunu ailene söyleyemeyeceği için kaçmıştı. Gail ne yapacağını bilemeden bir süre dolanıp durdu odanın içinde. Acaba kendi de mi toz olsaydı? Aileen köpek kayboldu diye öldürecek değildi herhalde onu. Yukarı çıktı, işlerini bitirdi. Tam üstünü değiştiriyordu ki bir uluma duydu dışarıda. Pencereye koştu. Toby, kir, pas içinde mutfak kapısının önünde durmuş kuyruğunu sallıyordu. Aileen seyahatten döndüğünde köpek hikayesini dehşetle dinledi. Toby iki gece için çapkınlığa çıkmış olabilirdi ama hem Salih'in hem Gail'in evde olduğu bir sırada kaybolmaması gerekiyordu. Demek ki yardımcıları Toby'ye yeterince önem vermiyorlardı. Salih kendiliğinden çıkmıştı. Gail'i de Aileen çıkardı ve yerine köpeklere çok düşkün yeni bir hizmetçi buldu. Virginia yakında oturan Porto Rikolu bir kadındı. Eski bir polisti. Bu nedenle Aileen'in silahlarını temizlerken tedirgin olmuyor ve Toby'ye köpek değilmiş de insanmış gibi davranıyordu. Aileen'in içi rahat etmişti. O günlerin birinde Fort Sill'den bir telefon geldi. Archibald P. Jones tüm mahkumların açık görüşmeye çıkarıldıkları gün kaçmıştı. Jones'u her yerde arıyorlardı. Acaba Aileen'le bir irtibat kurmuş muydu? Benim ev telefonumu bilemez. Telefon rehberine kayıtlı değil, istihbaratta tembihli, kimseye vermezler dedi Aileen. Ama rehbere bakıp ofisimi arayabilir. Sizi ararsa yerini öğrenmeye çalışın. Mutlaka bize ve polise bildirin yarbay. Arama ihtimali var. Aramız iyiydi. Ne zaman kaçtı Jones? Şu anda 24 saati dolmak üzere. Hala Oklahoma sınırları içinde olduğunu sanıyoruz. Ama siz yine de tedbirli davranın yarbay. Ondan bana kötülük geleceğini sanmıyorum dedi Aileen. Keşke düşmanlarımın hepsi Jones gibi olsalar. Nerede durduğumu bilir, arkamdan bıçaklanmazdım. Anlayamadım. Zararı yok yüzbaşı. Bugünlerde beni kimse anlamıyor zaten dedi Aileen. Jones'un ofise telefon etme ihtimaline karşı Irene'i sıkı sıkı tembihledi. Aradığı takdirde mutlaka onunla irtibat kurmak istiyordu ama Jones hiç aramadı Aileen'i. Felder'ın Joe ile boşanma pazarlığı oldukça şiddetli geçti. Bu tür davaların uzmanı olan Felder bütün marifetlerini kullandı. Ayrılmak isteyen Joe'du. Hayatında başka bir kadın olduğu için kusurlu olan da Joe'ydu. Aileen'i 2 yıl için Fort Sill'e gitti diye suçlayacaksa bu suçlamayı 2 yıl önce yapması gerekiyordu. O zaman rıza göstermişti ki gidebilmişti karısı. Üstelik Joe da Oklahoma'ya kadar gitmiş, ailenin meslektaşlarına karısının seçimiyle ne kadar iftihar ettiğini belirtmişti. Sonra da hayatına genç bir kadın girmişti. Olağan, çok rastlanan bir durumdu ama faturası ödenecekti çaresiz. Ne var ki Joe da eşine ender rastlanır bir tacirdi. Felder'a kök söktürdü. İsterseniz ön anlaşma yapmayalım, kararı hakime bırakalım dedi Felder. O zaman boşanmama riski bile vardı. Joe ilk kez para konularında kendini köşeye sıkışmış hissediyordu. Üstelik öteki kadın da yaman çıkmış, Joe'yu kıskıvrık yakalamıştı. Bir an önce boşanması için baskı yapıyordu. Ergenlik çağında bir oğlu vardı, oğlan annesinin evlilik dışı ilişkisine hoş bakmıyordu. Onlar dini bütün bir Katolik aileydi. Bu iş ya biterdi ya biterdi. İki ateş arasında kalmıştı Joe. Nilüfer'i ve Kasım Bey'i arayarak Aileen'i boşanmaya ikna etmelerini rica etti. Nilüfer ilk defa mantıklı bir yaklaşımla nasihat etti Aileen'i. Zorla güzellik olmaz. Ne alacaksan al, boşan ve hayatını yeniden kur dedi. Bu arada hırsından Aylin de boş durmuyordu. Eline geçen her kuruşu Joe'yu zıvanadan çıkarmak için kullanmaya kararlıydı. Kendine bir PR şirketi bulmuştu. Bir televizyon kanalında olaylar programına konuk edilmiş, üniformasını giyerek gitmiş, orduya katıldığı için film yapımcısı kocası Joseph Case'in onu boşamaya karar verdiğini anlatmıştı. O sıralarda Sophie'nin seçimi ve Wanda adında bir balık filmleriyle adını duyurmuş olan Calvin Klein'ın da üvey annesi olduğunu söylemeyi ihmal etmemişti. PR uzmanı sayesinde hem televizyonlarda hem de birçok gazetenin sosyal olaylar bölümünde kendinden ve Joe'dan sık sık bahsettiriyordu. Joe ve Aylin uzun bir küskünlük devresinden sonra avukatlarıyla bir araya gelip birbirleriyle görüşmeye başladılar. Ön anlaşma yapabilmeleri için bu şarttı. Aylin fırsattan istifade Joe'ya telefon ediyor. Joe, dün akşamki programı seyrettin mi televizyonda? Güzel çıkmış mıyım, ne dersin? Aa, niye kızdığını anlayamıyorum. Ben sadece kocamı seviyorum, bana geri döneceğine inanıyorum ve sabırla bekliyorum dedim. Kötü bir şey söylemedim ki gibi laflarla Joe'yu çileden çıkarıyordu. Joe bu işi bir an evvel bitirebilmek için Felder'dan önüne sürdüğü şartları kabul ediyordu ama Aylin bu kez yeni bir şartla çıka geliyordu. Maksadı boşanmayı yokuşa sürmekti. Felder da sık sık fikir değiştiren ve anlaşmayı bir türlü bitiremeyen müvekkilinden sıkılmaya başlamıştı. Aylin, dedi sonunda biraz sert bir sesle, bu aldıklarımızdan başka hiçbir şey alamayız. Bedford'daki evi eşyaları ile birlikte, Southampton'daki evi ve ofisinin üstündeki daireyi sana bırakıyor. Nakit para da cabası. İmzala şunu artık. Biraz daha düşüneyim, dedi Aylin. Bana telefon etme artık. Bundan sonra telefonda görüşebileceğimiz bir şey kalmadı. Sekreterimden randevu al, gel ve imzala, tamam mı? Düşüneyim, bildiririm. Bana değil, sekretere bildir, imza için. Aylin uzun bir süre Felder'ı aramadı. Joe'dan başka bir şeyler daha koparamayacağını o da biliyordu ama bütün bunları zaten bir şeyler koparmak için yapmıyordu. Derken bir gün Felder'ı aradı, Felder telefona çıkmadı. Ertesi gün de görüşmedi Aylin'le. Sekreter patronun ya bir toplantıda ya da dışarıda olduğunu söyleyip duruyordu Aylin'e. Aylin kendisini araması için mesaj üstüne mesaj bırakıyordu. Ama Felder son sözünü söylemişti. Sadece imza için gel. Akşam saatlerinde ve hafta sonları Felder'ın numarası çok önemli mesajlar için bir kayıt alma şirketine bağlanıyordu. Şirketin kaydettiği önemli ve acil mesajları Felder anında öğrenebilirdi. Aylin Felder'la bir türlü irtibat kuramayınca bu numaraya telefon etti. Avukat Felder'ı arıyorum, dedi ağır İngiliz aksanıyla. Kim arıyor? Ben Prenses Diana adını arıyorum, Londra'dan. Lütfen Sayın Felder size vereceğim numarayı acilen arasın. Bir boşanma davası konusunda bazı bilgiler almak istiyorduk ve bu konunun gizlilik gerektirdiğini anladığınıza eminim. Teşekkür ederim, dedi. Aylin'in telefonu 15 dakika sonra çaldı. Buyur Felder, ben Prenses Diana, dedi Aylin.